Ayrım 3.
Ertesi akşam sokağa çıktığımda hava soğuktu. Üşüdüm. Sokağın dönemecinde yarısı kırık bir ayna durur. Yokuş aşağı son sürat inen sürücünün dönemeçte ansızın karşısına çıkabilecek arabayı önceden görmesini sağlayan bu dikdörtgen levha, yol genişletilip asfaltlandıktan beri garip bir korkuluktur. Gündüz yağmurlu günlerde güneş çıkınca şehrin olanca balçığı içinde titreşimli pırıltılar yansıtan dev bir çikolata kağıdı, kış gecelerinde karı iki kere yağdırmakla oyalanan göğe tutturulmuş billur bir kepenk olur. Şehirden yükselen sesi ona bakarak dinlediğim ve artık kendi kendime iyi de niye yitirdiğimi düşündüğüm o gecenin bitiminde alacakaranlıkta bir hayalet gibi aşağı indim. Belki de arayamadı ya da unuttu beni. O uzun zaman hayalini kurduğum alacakaranlık mavisi. Yanlış anımsamıyorsam konuştuk da. Merhaba, merhaba. Sigara? Hayır, istemiyorum. Gece bitti. Efendim? İstemiyorum dedim. Ağzım zehir gibi. Şu sarı ışığın içine gömülmüş gibi duran evin ön cephesinde sırtı duvara dayalı bir adam oturuyor. Deminden beri ona bakıyorum. Kendi kendine konuşuyor. Bazen parmak ucuyla avucuna bir şeyler yazıp bozuyor. Çok garip. Affedersiniz, ben böyle birini göremiyorum. Anlamadım, ne dediniz? Evet, garip dedim. Sanki birazdan bahçenin yapraklarıyla kendini de süpürecek ve bir vapura atlayıp karşı sahildeki işine gidecek. Evet, gerçekten öyle. Ne güzel sabah oluyor değil mi? İsminiz? Uzun zaman hayalini kurduğum o alacakaranlık mavisinin içinde öylece kaldığımda rengi buldun mu diye ona sormak istediğimi anımsıyorum. Ama o yok. Hiçbir zamanda olmadı. Garip. Şimdi bir rengin içinden konuşuyorum ve anlatacak çok şey var diyebiliyorum ona, ikimize dair. O hiç konuşmadı. Suskun biri. Neresi desem bilmiyorum. Ama dudaklarım dokunduğum zaman şurada, kıyıda, son çınarlı kahvenin orada. İleride göz alabildiğine deniz, bir kara kedi var. Sokak lambalarının dinmeyen uğultusu. Biten gece dekorları, üflesen yıkılacak kırılganlıkta. Sen. Alacakaranlık. Yağmur sonrasının şu ot kokusu şöyle bir sarhoş edip geçerken her şeyi önüne katıyor, siliyor, götürüyor. Beni de silsin istiyorum. Anlaşılan uzun zaman hayalini kurduğum bu rengin işi baştan çıkarmak olan yaramaz şeyi sevgiliyim ben. Onun için bu nem yüklü mavinin dışına çıkmaya gücüm yetmeyebilir. Burada kalabilirim dudaklarımın hizasında. Böyle hiç kıpırdamadan, hiç konuşmadan. Ah, biraz yürüyebilsem. Yokuştan aşağı inince ev pek seçilmiyor. Uzun zaman baktım ama gene de yanan bütün ışıkları olanca mahmurluğuna rağmen o kadar silik, öyle donuk ki. Bütün yemekler, bütün törenler tıpkı misafirlikler gibi derin uykularda biter ve çağrılan ya da çağrılmayan, kendinden vazgeçilen ya da vazgeçilmeyen, seçilmiş kurban, katil ya da soytarı ya da gecenin son numarası kimse o, gelmezse tatsız bitmeye, eksik kalmaya mahkumdur. Sanki bir şey unutulmuştur, tuz yoktur, ekmek, peynir, biri bakkala gönderilir. Ben evin bahçesinden içeri girerken biri çıkıyordu dışarı. Kim bilmiyorum, fakat mevsime göre epey kalın giyinmişti. Başına doladığı yün atkıda, üstündeki paltonun kollarında tiftiklenmiş pamuk yumakları vardı. Çok üşümüş insanların kokusu tektir. Geri çekilip yol verdim. Yanımdan geçerken çarptı galiba, anımsamıyorum ya da çarpmadı. Ya da üstüme bütün ağırlığıyla devrilip kalktı. Beni sevip bıraktı. Kalkıp yürüdü. Farksızlaştı. Arkama bakmadım. Sonradan hallaç olduğunu tahmin ettiğim bu adamı bir daha görmedim. Fakat giderken yayını boynundan geçirip omzuna astı. Koyu giysilerin içine gizlenmiş pamuktan adam gövdesini, karnı ya da sırtındaki bir konuşan bebek ipini sadece biraz daha hareket edebilmek için ya da yokuşu fazla teklemeden tırmanmak istercesine bir hamlede çekip yukarı tırmandı ve yokuşun başında yüzünü sildikten sonra durup aynaya baktı. Bahçeler her ne kadar bakımsız görünseler de tanıdıktır. Evlerdir garipsenen. Köpeğe ölmüş bir köpek kulübesi içe dokunur, ürkütmez. Dalları komşu bahçeye sarkan bir çınar ağacının ömrü uzundur, bilirsiniz. Ya da şu şeftali artık kurumuştur. Kesip yerine başkasını dikmek gerekir. Ama içinde oturanın ölümünü yaşamış bir ev, uzun zaman yatalak hastaya bakmış, yaşı belirsiz insanlara benzer. Bunlar bütün tedavileri denemiş, bütün ilaçları araştırmış, doktorun her çeşidini görmüş, sürgüleri, tansiyon aletlerini, Çorbayı, yatağı, tepsiyi, şilteyi, çarşafı, lapayı, salyayı çok iyi tanımış ve yapılması gereken şeyi, kendilerini aşan bir düzen, sabır, bekleyiş içinde hastayla olan ilişkileri dışında kimseye kulak asmadan gerçekleştirmiş, ses çıkarmamayı kusursuz bir biçimde öğrenmiş gerçek düş yaratıklarıdır. Boş evlerde insanı ürküten evin sesi değil, kendi adımlarının, kendi nefesinin sesidir. Çünkü ev sesini başkalarına değil, kendine bakana dinletir. İçinde ölene ya da öleni görene. Belki bu yüzden evler ölümsüzlüğe kapalıdır, konuşmazlar ya da kimsenin dile getiremeyeceği bir ölümsüzlükte yaşarlar. Bahçesinden içeri girdiğime boş değil, donuktu. Neredeyse bütün ışıkları yanan, tek katlı, dörtgen bir yapı. Geceyi bahçede geçirdim. Evin pencerelerinden içeriği gözetleyerek, duvarlarına sürtünerek, kepenklerine dayanarak, eve öykünerek. Müziği işitmedim ama dans ediliyordu. Kah bir laf, kah bir lokma için açılıp kapanan ağızlar, yalpalayan bacaklar, arkalarına pamuk sıkıştırılmış birer çift pahalı ayakkabı sayesinde dans uğruna geceye katlanan ayaklar. İlerleyen saatlerin elektrik ışığına yapıştırılmış gibi duran insanlar, tehlikesi abartılan bir halının saçaklarına takılıp düşmekten korkar gibi bütün geceyi kandırabilecek güçte, ufak, muzip, çoğu zaman temkinli adımlarla birbirine yanaşan ya da dokunmadan geçmeyi daha uygun bulan gövdeler. Çantasını, paltosunu, çocuğunu ya da sokak kapısını arayan bir kadının telaşlı tombulca yüzü. Elini bir gözündeki sargı bezinin altından taşan pamuğa, neredeyse bütün ağzını kapatan kara bıyığına götürerek gecenin girdisini çıktısını öğrenmeye çalışan bir adam. Bir köşede fal açan bir kadın. Onun az ilerisinde yüzünü buruşturmuş ya da yüzü buruşuk bir çocuk parmaklarıyla kulaklarını tıkamış benim işitmediğim müziği duyuyor olmalı. Kısa pantolon giydirmişler. Ayakları yere değmiyor. Kalabalıktan yere çömelmiş bir kadın gülerek çocuğun önce sol sonra sağ dizine tendür diyot sürüp üflüyor. Çocuğun katılmadığı tuhaf bir acı yatıştırma oyunu bu. Ortada örtüsü kaymış yuvarlak bir yemek masası. Masanın tam kenarında gecenin belki de başlangıcından beri yere düşecekmiş gibi duran, fakat etrafta hüküm süren umursamazlıktan yararlanarak cambazlık yapan bir tabağın içinde, etrafında pasta artıkları, pasta boncukları, büyüklerin çocuklardan birbirlerine gülümseyip çocuk taklidi yaparak kaçırdıkları, ucu sivri pasta mumlukları, topaçlar, yemek artıkları, çatal, bıçak. Masayı özel günlere özgü tozlu bir ışık içinde bırakan avizenin etrafında, içerinin genleşen ışığına dayanamayıp pörsümüş birkaç mavi uçan balon. Balonların tavana yansıyan belli belirsiz gölgeleriyle, tepeler arasındaki iki parmaklık boşlukta, bir köşeye oturtulmuş dizleri tendür diyotlu çocuğun, çok yumuşak bir çift çocuk ayakkabısının tılsımlı dokusuna gizlice kaydırdığı ayakları, sonra bu iki parmaklık boşlukta, gerek tavanda gerek balonların tepesinde büyük ayakkabılarına bakmadan diz kapaklarının yukarısını unutarak kimse görmeden sabaha kadar dans edişi. Ve kim olduğu dört bir yanda oturanlarca görülsün diye alaşağı edilişi aynı anda birden belden yukarısını anımsayıp iki yüzlü iki gövdeli bir oyun valesine öykünmesi ardından da artık bir oyun valesi olduğu için yumuşaklığını hissetmediği pamuğu yeni atılmış bir şiltenin üstünde, üşüyen gözlerini gece başlarken her şeyi bütün sıcaklığıyla hazırlayarak giden hallacın yayına çevirişi belki. Aklımda kalanların gülünç bir taslağı da olabilir bu dedi. Anlatısını nasıl bitireceğini kestiremediğini söylemek ister gibi. Hiç canı çekmediği halde kendine rağmen konuşuyormuş gibi gözlerini yumarak duvara dayandı. Öğle güneşine çevirdi yüzünü, şehrin gürültüsüne kulak kabarttı. Sonra gözlerini kapayarak, ''Şimdiye kadar sizi katmadım, soru sormadım, söyler misiniz niçin ışığa katlanamıyorum ben?'' dedi. Elini kıskıvrak yakalayarak yüzüne vuran öğle güneşini bıçak gibi kestim. Ses çıkarmadı. Gözlerini açıp yüzüme bakmadı. Dayanabiliyordu. Onu orada bırakıp yürüdüm. Aklımdan çıkmıyor. Azzurro ve Vecihò. Ben o fırtına öncesinde masmavi denizin kopkoyu gökyüzüne cüretli atılımlar, ufak tökezlemeler, küçük çırpınışlar, sanki her an bırakıp gitme tehdidiyle tam yerleşmeden oturuşunu, kucak kucağa sevişen bir çiftin hoyrat bir ritmi, daha kurnazca bir doyumsuzluk, daha kuralsız, daha sıradan bir dans için nefes almak, ara vermek istercesine yavaşlatmasına benzettim. Sanki sevişmekten sıkılıp fırtınanın patlayacağı anı biraz bekletmek için suskun, hüzünlü, koyu bir sohbete dalmışlardı. Kopan fırtınada varsayılan ancak erişilemeyen uzak bir özü sadece uzuvların marifetiyle bozmanın, sevişmekten başka hiçbir şeye öykünmeyen o garip arsızlığı, o arlanmaz keyfi vardı. Birbirlerine dokunmadıkları tek yer kalmadıktan sonra birer sis bulutu gibi dağılmış, ayrışmışlardı. Ben kıyıya iniyorum. Evde misin? Evdeyim. Yine kar yağıyor. Korkunç bir kayıtsızlık. Şu kar taneleri. Kim bu çizgileri örtün demiş olabilir onlara? Çizgilerin kendileri mi? Göz ucuyla olsun bakmayacağım bu silinişe. Değmez. İçimde savrulsunlar. Yoksa yere düşmeleri için gereken zamanı mı çalıyorum onlardan? Hayır. Başka yerde biriksinler. Benim zamanım başka. Hem bakarsın yarın güneşli olur hava. Kim diyordu geçenlerde? Mevsimler kalmadı zaten. Ben kışın bir yere girdiğim zaman yüzüme mutlaka sıcaklık çarpsın istiyorum. Ha bak, ifadesindeki kimsesizliği, nereden çaldığını bilmeyen, boş bir sıranın ucuna oturarak sanki kimseyi rahatsız etmek istemediğini gösteren yaşlı bir adam, parkın birinde uzun zaman gözetlediğini sandığım bir kızın salıncaktan ineceği anı, sanki önceden başka bir yerde görmüş gibi yerinden kalkıyor. Çocuğun salıncak tahtasının üzerinden gıcırdayarak kayan çöp gibi bacaklarına, buruşuk gri etekliğine mi bakıyor? Yoksa salıncakların arkasındaki elmalığın hışırtısı mı onu bu ağır adımlarla bilmediği, anlamadığı bir yere çeken? Çocuk salıncaktan inecekken yeni bir oyun buluyor kendine. Salıncağın zincirlerini bir saç örgüsü gibi birbirine dolayarak çalımla kendi etrafında fırıldak gibi dönmeye başlıyor. Yaşlı adamın çocuğun fır dönen başını, eli salıncağın çözülen zincirlerine çarparak okşamasına dalıyorum. Elmalığın hışırtısı. Sonra ansızın dönen havada bütün evler islen bir kar fırtınası. Çocuğun kırmızı kulakları. Yaşlı adam bakışını meçhul bir yöne kaydırıp körlerin tebessümüyle küçük kızın görmediği birine izin verirseniz biz azıcık daha kalıyoruz. Ona bir şey getirdim bakalım anımsayacak mı diyor. Herhalde bir izni unutmak istiyor. Hiç koparılmamış bir izni. Öyle mi? O zaman oğlanlar bisikletlerin jant tellerine mandalla yeni harman paket takarlar. Yaz ikindilerinde gömleklerinin sırtında tozu dumana katan rüzgarların kamburu mahalleyi uykudan uyandırırlardı. Onlar geçerken ben kendimi motosiklete binmiş sayardım. Oturduğum yerden yokuş aşağı son sürat inerken gözlerim yaşarırdı. Hadi say, say. Dur. Yaz hep çeşmelere su doldurmaya gittiğimiz tatil. Çeşmelerin bakırı kalaylı tasları, ilk bileziğim bir hanım eli dalı. Evden getirilmiş peçeteye sarılı temiz bardaklarla yokuş çıkılıyor. Su aşağıki çeşmeden değil yukarıki çeşmeden dolduruluyor. Bileğime bakıyorum da ne kadar ince, seksek çemberleri. Derin kuyunun etrafında oynamak yasak. Düşlerimde bal tadı, karınca yuvaları, şeker kutuların içinde asma yaprakları, ipek kozaları. Saç rengini her hafta değiştiren tarih hocamız bana hep yarım not veriyor. Sonunda beni birlikte tahtaya kalktığımız çocukla karıştırdığını anlayınca tarih çalışmaktan kurtuluyorum. Bir pazar günü Yörük Ali plajında kayboluyorum. Adım soruyorlar, karşılık bulamıyorum. Uykulara yatılıyor. Uykulardan uyanılıyor. Kollarımda kaşıntı, tuz çizgileri. Beni biri böyle sevmiş, biri beni böyle sevmeyi sürdürecekmiş. Sayayım mı? Sayıyorum. Dur. Ses tanısı epeyce boğuk bir kadın. Düzgün tırnakları parmak uçlarına yapıştırılmış gibi duran terziye neredeyse yalvarır gibi. Aman bol olmasın diyor. Çabuk büyüyorlar belki ama bol olmasın. Biraz dar olsun, zararı yok. Üstüne bol gelmesin, otursun, olmazsa seneye bir daha yaptırırız. Doğru, sizin de mesleğiniz tabii, soracaksınız. Kumaş mevsimlik. Çayları getiren çırağın gözleri kadının omuzlarına kayıyor. Provadaki çocuk ağlamaklı. Terzi yakayı sokarken iğneleri tek tek dişlerinin arasına kıstırıyor. Dudakları beceriksiz bir vantrilok ağzı gibi kıpırtılı. Elindeki sabunla elbisenin sırtına, mavi kumaşın üstüne yukarıdan aşağı çocuğu ürperten bir çizgi çizip bel hizasına bir çentik atıyor. Dik açı. Sokak tarafında ansızın acı bir fren sesi. Aynanın karşısında gözleri yere çakılı duran çocuk dışında herkes pencereye fırlıyor. Ezilmesine ramak kalmış bir kedi, ağzında çırpınan bir balık, arabanın önünde bir an afalladıktan sonra karşı kaldırıma sıçrayıp geçenlerin çamurlu paçaları arasında gözden kayboluyor. Çırak olay pencere önünde yorumlanırken terzinin dışarı fırladığı anı fırsat bilip parmak uçlarında yükselerek kadının ensesindeki ince tüy dokusunda bir sürüngen gibi hareketsiz duran gümüşten zinciri dilinin ucuyla yakalayıp beyaz dişlerinin arasına kıstırıyor. İçeri dalan parlak öğle güneşinde kadının incelen suskun karaltısı. Çocuk aynanın önünde yere çömelmiş, ayağını vuran mokaseni çıkarmış, uyuşan ayak parmaklarını ovuşturuyor. Yerde tahtaların arasından bir çivi batmış topuğuna. Annesi sanki hiç görmediği, tanımadığı, ifadesiz başka biri. Terziye beyaz Avrupa keten örtü baktığını, acaba burada nerede satıldığını soruyor. Çırak boşları tepsiye diziyor. Çocuk çiviyi yere mıhlamak için uygun zaman kollayarak aynadan üçünün yüzlerini seyrederken topuğunu sağa sola oynatarak sanki bir yere yetişmesi gerekiyormuş gibi ayakkabısını hızla ayağına geçiriyor. Terzinin cevap vermek için iğneleri ağzından çıkararak kolundaki koyu kadife iğnedanlığa tek tek saplayacağı zamanın sonunu bekliyor. Son iğne. Söz fazla vakit tutmaz. Efendim, sizin aradığınız keten buralarda bulunmaz. Ayağını kaldırıyor. Ha şimdi, hayır, duyulabilir. Çırak elindeki çay tepsisini bir çalım kaldırıp kapıyı açmış. Dışarı çıksın o zaman, kapı tam kapanırken. Gözlerini yumuyor, tahtayı bir hayli zedeleyerek çiviyi topuğuyla yere mıhlıyor. Yüzünde anlamadığı bir titreme, ayna kırıldı sanıyor. Gözü aynanın yanındaki takvime kayıyor. Mavi gözleriyle kusursuz bakan bir takvim keçisi, boynunda iri bir gül, bir sıra inci. Daha vakit var. Ekim 1967. O günün yaprağını koparıp kimseye göstermeden cebine atıyor. Terzi çırağın arkasından yavaş diye bağırıyor. Annesi fazla da ısınmadı, açık bir yer var galiba derken çantasını sanki içinde bir şey ararmış gibi açıp kapatıyor. Elini göğsüne götürüp zincirini yokluyor. Arka kapıyı geçen sene ördürdük diyor terzi. Radyo Paris'i çıtırtılarının içinden kar yağacağını haber veriyor. Şarkılar, nem ağlayacak, felek benim, denizin üstünde bir pırıltı, peki çıkıyoruz. Ben kışın bir yere girince yüzüme mutlaka sıcaklık çarpsın istiyorum. Seni düşleyerek geçirdiğim zamanı acımıyorum ki ben, yok olduğun zamanı, gerçek zamanı acıyorum. Haksızlık etme, düşündekileri yakalayamayınca düşü önden gider insanın, kendi arkada kalır. Köşeye sıkıştı mı ister istemez başka yola sapar, yanılır, yanar. Yaşamak buymuş, öyle diyorlar. Kim bunlar? Sen sanki başka bir yaşama başladığının farkında değilsin, uzaktasın, silinmişsin. Gel bak, naylon mavi yeşil geceliğinin göğsündeki sigara yanığından içindeki pamuklu fanila görünüyor. Elinden sigarasını alıp yatağına yatırıyorlar. Yastıktan başını kaldırıyor. Boyun kasları geriliyor, çenesi neredeyse sinesine değecek. Muzip bir çocuk gibi dalgın gözlerle göğsündeki sigara yanığına bakıyor. Gözlerini kapatıyor, elini omzuna götürüyor. Sonra birden birini görmüş gibi iki memesinin arasına tükürüyor. Neden yaptın? Ya yansaydın diyorlar. Susuyor, dudakları kıpırdıyor, çenesi titriyor. Sanki o yapmamış, bir başkası varmış, yumruk kadar kalmış kafalarla hala top oynadıklarını, utanmadıklarını, parasını nereye sakladığını bir türlü bulamadığını, kendisine bu iki odanın pekala yettiğini, çok bile geldiğini, bir odada kendini, öteki odada bez bebeklerini yatırdığını söylüyor. Sonra o kadar şaşı ki bir an kime bakıyor kestiremiyorum. Sakın bana bakmasın, istemiyorum derken burnunu çekerek, gözyaşlarını baş parmaklarının kenarıyla silerek, iki dudağının arasında uzayıp giden tükürük çizgisini diliyle koparıyor, konuşmaya başlıyor. Gözleri uzakta bir yerlere takılmış ama benle konuşuyor, sesinden anlıyorum. Nerelerde kaldın? Gel. Bunlar beni burada böyle yerde bulunca kendimi öldürdüm sandılar. Bunlar var ya, sanki kendileri ölecekmiş gibi ötlere kopar ve tam zamanda damlarlar. Evlat değil mi? Bana bakmayı görev addediyorlar. İstemiyorum, istemem. Çoluğa çocuğa bir şeyler alırsınız yerine diyorum. Öteki eskidiydi diye masrafa giriyorlar. Sabah sabah ellerinde gecelik, kolları fırfırlı, ipek üstelik. Benim neyim ediyorum? Hayır, ısrar ediyorlar. İhtiyaçmış, duracakmış, tiril tiril giyecekmişim. Durmaz, kayar. Hele omuzları oturtamazsın. Ben bunca yıl dikiş diktim, bilmez miyim? Kadının sırtı ova, göğsü tepedir. Omuz dikmek ovayla tepe arasında gidip gelmektir. Yol tepeceksin. Ayaklarına kara sular inecek. Kolay zannediyorlar, ipekmiş. En ağrıma giden de benim hakkımda hep konudan komşudan haber almaları. Sorun anlatayım. Gelin azıcık konuşalım. Hayır, iki çift laf etmeye ötleri patlıyor. Kapıcıya bana göz kulak olsun diye gizlice para veriliyor. Bu yaştaki de bir kapıya koştur. Ne o? Teyze nasılsın? O ne anlar benim halimden burnu sümüklü çocuk? Casus bir tane olsa iyi. Yukarıki komşu Melek Hanım'ı arada bir bana uğrasın diye durmadan badem ezmesi yolluyorlar. O da kağıt peçeye sarıp yapış yapış bana getiriyor. Kapıyı açıyorum, avucu açık, içinde ezme. Bir yere sürünmekten ödü patlıyor. Sanki ölü çıkmış evimden. Ya da bulaşıcı hastalığa yakalanmışım. Ezme değil mi? 40 yıl yemesem aklıma gelmez. Ayıp olmasın diye şöyle bir tane alıyorum. Dişler takma, damağıma yapışıyor. Mutfağa gidip tükürüyorum. Zaten çocukluktan beri tatlı bir şey yedim mi midem bulanır. Ant verdim. Allah aşkına bir tane daha al diyor Melek Hanım. Yok Melek Hanım, sen afiyetle ye diyorum. Boğazımdan geçmez diyor Melek Hanım. Israr, kıyamet. İyilik yapıyorlar akılları sıra. Zavallı Melek Hanım bugün işte şeker komasına girecek. Ne o? Hakkımda her şey öğrenilecek. Parayı görünce, ezmeleri yiyince benim yerime kendi hayatını anlatmaya başlıyor Melek Hanım da. Ben de tabii arıyorum, tarıyorum. Süleyman Bey'in ölmeden önce bak hesap defterini buraya koyuyorum. Senetler de burada diye iyi bir yere sakladığı varlığımı, nereye koyduğumu bir türlü hatırlayamıyorum. Hele Melek Hanım sabah sabah tatlayıp acı konuşmasını pek iyi bilir sağ olsun. Ne olabilir yaşlı bir kadının evinde? Uyduruyor, o da haklı. Bak işte karşıma geçmiş, kaş göz işareti yapıyorlar. Anlamıyorum sanıyorlar. Elimde sigarayla uykuya dalmış olamaz mıyım? Can havliyle uyanınca ürkerim ürkerim, insan hali bu. Başıma toplandılar. Hadi bir acı kahve yap Allah aşkına, zarif olsun. Bak nasıl bakıyorlar. Kahve içeceğiz kahve, korkmayın bir şey yapmıyoruz. Ağız tadıyla şöyle karşılıklı. Aa yeter artık, ne öldü ölülere ne dirildi dirilere karıştı derler adama. Bunlara da yap, belki akılları başlarına gelir, biraz unuturlar şu hasta kadını. Utanmayın benden. Ben sizden hem daha gencim hem de daha sağlıklıyım, anladınız mı? Karşıma geçip de gençliğinizi bezirgen malı gibi allayıp pullamayın, gerim gerim gerinmeyin öyle. İyi ki yanımdakilere bakmamışım, onu şaşırtmamışım. Onun bakışı karşısında kendimi gözden çıkarmamışım diyorum içimden. Şaşılığı çırpıntılı bir sonbahar denizi. Şu yabancı adres belki bu yüzden bu kadar. Ne? Söyle. A, B, C, Ç, D, E, yeşil. Yeşilin bir ton daha açığı, bir ton daha, bir ton daha derken sınır. Açık yeşil sınırında öldü. Dolunay. Ateş yakmışlar. Kim? Kimse. Falda kısa çıkıyor ömrüm. Hayır, duvardaki resim tanıdığım, bildiğim duvardaki resim değil. Koltuğum her gün oturduğum koltuk değil. Buzdolabını açtım baktım. Marul mevsimi değil. Kim koymuş olabilir onu oraya? Aynanın önden geçerken bir kadın bir korku aldı. Eyvah deliriyorum dedim. Kolumu çimdikledim. Beni aşan bir güç parmaklarımda. Yüzüme tırnaklarımı geçirmişim. Kapı tam zamanında çalındı, yetiştin. Yoksa gidiveriyordum öte tarafa. Bereket beni kucakladın da geçti falan dedin.